Meraklısına bilimden herkese iyi akşamlar. Bu bölümümüzde temel olarak psikoloji alanında ortaya çıkan ve bilimsel yöntemin olmazsa olmazlarını öne çıkarmayı hedefleyen yeni bir hareketi konuşacağız. Bilimde sonuç yerine sürece odaklanmanın önemine değineceğiz ve açık bilim hareketini anlamaya çalışacağız. Konuklarımız Kadir Has Üniversitesi'nden sosyal psikoloji alanında çalışan ve 2018 BAGEP ödülü sahibi Profesör Doktor Adil Sarıbay ve Boğaziçi Üniversitesi'nde yine sosyal psikoloji alanında çalışan yüksek lisans öğrencisi Rüya Su Şencan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Adil Bey,
Merhaba.
sizle başlayalım. Öncelikle bize basit bilimsel süreçten bahsetmenizi rica edeceğim. Psikolojide bilimsel bilgi nasıl oluyor?
Aslında psikolojide bilimsel bilgi diğer alanlardan çok farklı bir şekilde elde edilmiyor. Yani bizim hani model olarak bilimde kabul ettiğimiz prototipik bilimi düşündüğümüz zaman insanların aklına gelen biyoloji, fizik gibi alanlarda nasıl deneyler yapıyorsa psikoloji biliminde de yoğunlukla deneyler yapılabiliyor. Deneylerin de temel bazı özellikleri var. Örneğin iki grubunuz olabilir, rastgele atayabilirsiniz insanları gruplara. Mesela basit bir örnek verecek olursak işte benim çok sevdiğim bir örnek aspirinin kalp krizi geçirme riskini olan etkisini merak ediyorsanız aspirin vereceğiniz bir grup insan olması lazım rastgele o gruba atanan. İşte ve aspirin vermeyeceğiniz, plasebo vereceğiniz, başka bir yani boş bir ilaç vereceğiniz başka bir grup insan olur. Rastgele atarsınız bu iki gruba insanları. Daha sonra kalp krizi risklerini bir şekilde ölçüp aralarına bir karşılaştırma yaparsınız. Bu temel bir deneydir. Anlattım çok basit hatlarıyla. Deneysel yöntemdir ve bununla beraber tabii çok çeşitli araştırma tasarımları var. Ama temeli itibariyle bu tür deney olsun, deneysel olmayan yöntemler olsun, bu tür yöntemlerle aynı biyolojide fizikteki gibi bu tür bir veri toplanıp ondan sonra çok standart olasılık ve istatistiğin temel bilgilerine, kuramlarına dayanan standart araçlarla istatistiksel analizler yapıp örneğin buradaki iki grubunuzun kalp krizi risk açısından farklı olup olmadığını işte bakarak ölçmeye çalışıp istatistiksel analizi anlamaya çalışarak bir bilgi üretirsiniz. Verdiğim örnek tam psikoloji olmasa da temel hatları itibariyle aynı süreç. Temel bilgi böyle. Çok farklı kuramlar tabii var. Onları hepsini bir anda özetlemek mümkün değil. Ama insanlara bu şey geldiği için biraz ilginç gelebiliyor. Çünkü psikolojiyle ilgili fikirler biraz daha farklı oluyor. Yani izlenimsel bir bilimmiş gibi ya da izlenimsel bir alanmış gibi hani topluma bakarak, insanlara bakarak yorum yapıyormuşuz gibi. Anlaşılsa da aslında temel olarak bir farkı yok diğer bilimlerden.
Şimdi bu yayında özellikle sonuç yerine sürece odaklanma kısmında konuşacağız. Bu psikolojideki bilimsel bilgi elde etme sürecinde nasıl bir sorun çıkıyor ki böyle bir yeni bir hareket başlıyor? Adil Bey, siz de bu konuda devam edelim ve tekrarlanabilirlik konusundan da lütfen bize biraz bahsedin.
Tabii örneğin böyle bir deney yaptığınız zaman psikoloji alanında sizin genel olarak modern bilimin gerçekleştiği bağlamı düşünürsek sizin üzerinizde araştırmacı olarak aslında üzerinizde olmaması gereken çeşitli baskılar, kariyer baskıları oluyor. Örneğin siz çok ilginç bir fikir yakalayarak bunu deneysel olarak bahsettiğime benzer yöntemlerle bahsettiğim şekilde ortaya koymanız gerekir bu fikrin desteklendiğini. Yani mesela yaratıcılığı arttıran bir metot geliştiriyorsunuz. Psikoloji alanında çalışılan bir şeydir. Ondan sonra bu metodu deneysel bir yöntemle test edip bakın hani benim bulduğum metodu kullanan grup diğer kontrol grubuna oranla daha yaratıcı davrandı. Daha yaratıcı, daha fazla yaratıcı olabildi. Dolayısıyla ben bir şey keşfettim. Böyle bir şey yakalayabilirseniz ve özellikle bunun böyle bir ilgi çekici değeri varsa yani medyatik bir şeyse gerçekten de bu sizin kariyerinize bir şey kazandırıyor. Bu aslında hiç üzerimizde olmaması gereken bir şey, bir baskı. Ancak kariyerler özellikle bilimin aslında daha köklü olarak yerleştiği Kuzey Amerika ve Avrupa bağlamlarında kariyerler yoğunlukla bu baskılar ışığında aslında şekilleniyor. Siz böyle bir şey bulacaksınız. Ondan sonra bunu çok güzel bir şekilde paketleyeceksiniz. Çok güzel bir başlık koyacaksınız buna. Bunu raporlayacaksınız ve o bir şekilde popüler kültüre de belki nüfuz edecek, ilgi görecek ve siz oradan kariyerinize bir katkı çıkaracaksınız. Yani aslında etki bulmaya çalışıyoruz. Yani şöyle bir şey, bir metot var ve bu yaratıcılığı arttırıyor. Hiçbir şey bulamamak sizin kariyerinize bir şey katmıyor. Diyelim ki siz bir metot icat ettiniz. Aslında yaratıcılığı arttırmıyordu. Ama bu potansiyel vardı ve denemek lazımdı. Siz de denediniz ve çıkmadı. Elinize bir şey geçmedi. Yani biraz önce bahsettiğim deney, basit deneyde işte iki grubunuz arasında bir fark oluşmadı. Yani sizin metodunuz işe yaramıyor. Siz bu bulguyu sunduğunuz zaman aslında bu da önemli bir bulgu olabilir. Çünkü böyle bir metot var ama işe yaramıyor. Bunu deneyecek aklına gelen başka insanlar olabilir. Onlara da bir bilgi olur değil mi? Yararlı bir bilgi olabilir ama aslında bunu dergiler yayınlamak istemiyor bile. Dolayısıyla buradan kariyerinize de bir şey katamıyorsunuz. Ve böylece ne oluyor? Aslında sistematik bazı yanılgılar ortaya çıkmaya başlıyor. Yani siz bir şey bulamayınca bunu hasır altı ediyorsunuz. Yani halının altına süpürüp atıyorsunuz. Onu kimse duymuyor ve görmüyor. Sadece bulduğunuz şeyleri yayınlayabiliyorsunuz. Ve ondan sonra oradan kariyerinize katkı oluşmaya başlıyor. Böyle olunca insanlar tabii bir şeyleri buldurtuyorlar bir şekilde. Yani veriyi bir şekilde bir etki gösterecek, ilginç bir şey gösterecek şekle zorlamaya başlıyorlar. Kariyerleri üzerindeki baskı sebebiyle. Yani burada çok ciddi, kısaca özetlemek gerekirse çok ciddi çıkar çatışmaları var. Buradan çok çeşitli sorunlar kaynaklanıyor.
Rüya, Suşencan size dönelim. Bu alanda genç de bir araştırmacı olarak sizin bu konuda gördüğünüz bu sonuç bulmaya zorlayan düzenin sıkıntıları neler ve buna nasıl bir çözüm öneriyor bu bahsettiğimiz yeni hareket?
Şöyle sıkıntılar ortaya koyuyor bu teşvik sistemi. Bir araştırmacı kariyerini ilerletmek için Acil Hoca'nın da bahsettiği gibi yayın yapmak zorunda. Bunu yapmak için mesela ben bir sürü şeye bakabilirim araştırmamda ve onların arasından rastgele bir etki bulabilirim. Ve onu kendim en baştan beri düşünmüşüm, hipotez etmişim gibi sunup yayınlayabilirim. Böyle olduğu zaman ya mesela aynı etkiyi farklı metotlarla denediğimizde bulamayabiliriz ama kullandığımız rastgele şeylerden bir tanesinde bu etki çıkabilir. Bu yanıltıcı bir yere götürüyor bilimi. Sonuçta bilim kümülatif bir yapıya sahip ve bizden sonra gelecek insanlar o kümülatif bilgi yığınına bakarak yeni araştırmalara yöneliyorlar. Yani sorularımızı daha önceden yapılmış bulunmuş şeylere dayanarak soruyoruz. O yüzden bilimin kendisi yanıltıcı bir noktaya geliyor. Bu sıkıntılar dolayısıyla.
Peki bu sıkıntılara karşı yeni bir çözüm önerisinden de bahsediliyor ki bu yayını da aslında biraz bunu da anlamak için yapıyoruz. Lütfen bize siz anlatın Rüya Hanım. Artık sonucu değil sürece odaklanmak nasıl mümkün olacak?
Bunun için bizim kendi araştırmalarımızı da entegre ettiğimiz iki farklı yöntem var. Bir tanesi pre-registration deniyor, yani ön kayıt yöntemi. Burada yapmak istediğimiz araştırmayı önceden ayrıntısıyla düşünerek hipotezlerimizi önceden belirtiyoruz. Benim sorum bu. Literatüre baktım, bunları buldum. Şöyle bir soru ortaya çıktı ve ben bu soruya uygun bir metotla geldim. Bir araştırma dizayn ettim. Ve sağlam da bir metodum ortaya çıkmış oluyor bu kaydı önceden yaptığım zaman. Sonrasında veriyi topladığım zaman hem araştırmayı yayına sokarken bir kandırma içerisine girmiyoruz. Hem de kendimize yönelik bir kandırma içerisine giremiyoruz. Çünkü planımız baştan belli oluyor. Yani hipotez ettiğimiz şeyin doğrulanıp doğrulanmayacağı belli. Ve oradan çıkan sürpriz şeyler de olabilir. Sürprizle hipotez edilen şeyi, beklenen şeyi ayırmak da bilim için çok önemli hale geliyor. Ön kayıt bize bunu sağlıyor. Bir diğer yöntem ise Registered Report denilen yeni bir yayın yapma yolu var. Bunu da kayıtlı rapor olarak Türkçeleştirebiliriz. Bu yöntem teşvik sisteminin getirdiği sıkıntıların çok ciddi şekilde önüne geçtiği için çok önemli. Nedir bu? Biz sorumuzu ve yöntemimizi önceden belirledikten sonra yayınlatmak istediğimiz dergiye bu öneriyle gidiyoruz. Ve eğer sorumuz düzgün bir soruysa, önemli bir soruysa ve bu soruyu cevaplamak için bulduğumuz yöntem de doğru ve iyiyse, sonucumuza bakılmaksızın dergi bize araştırmamızın basılacağını garanti ediyor önceden. Bu da hem bilim için çok daha iyi bir noktaya gelmek demek, hem de araştırmacının kendisi için öyle. Yani benim Adil Hoca'nın bahsettiği bu çıkar çatışması içerisine girmeden iyi bir şekilde bilim yaparak aslında kariyerimi ilerletebildiğim bir noktaya gelmiş oluyorum bu yöntemleri kullanarak.
Adil Bey'e geçmeden size şunu da soralım. Peki bu şekilde ön kayıtla başvurmak vesaire bu ne kadar yaygın şu anda?
Şu anda ön kayıt konusu aslında bayağı yaygınlaştı. Ben mesela kişisel deneyimlerimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Şu anda doktoralara başvurma sürecindeyim ve Avrupa'da baktığım çoğu okulda açık bilime yönelik bir sayfaları var departmanların ve açık bilimi destekliyoruz şeklinde bir eğilimleri var. Ve hocaların çoğunun mesela OSF dediğimiz Open Science Framework sitesinde profilleri var. Yani çoğu insan artık araştırma yapmadan önce burada bir kayıt oluşturuyorlar. Diğer format belki o kadar yaygın değil, Registered Report kayıtlı rapor formatı, ama o da çok fazla derginin artık desteklediği bir format haline geldi ve istediğiniz zaman bunu prestijli dergilerde de bu şekilde yayın yapma yoluna gidebiliyorsunuz.
Adil Bey, size dönelim. Bu hareketin psikoloji alanında ortaya çıktığını söylüyorsunuz. Yani ben yayından önce sizden bunu öğrendim. Bunu soracağım. Bunun sebebi nedir sizce? Bu alana has bir dinamik mi var bunun altında yatan?
Bence alana has bir dinamik var. Öncelikle ufak bir ekleme yapayım Rüya'nın dediklerine. Hani bazı şeyler tabii hızlıca anlatıyoruz ama bilimin yapmaya çalıştığı şey aslında şansa karşı bir bariyer kurmak. Yani bizim elimize sonuçlar geçtiği zaman, mesela anlattığım basit deneylerde biz iki grup alıp bir şeyler ölçüp o insanlarda karşılaştırdığımız zaman illaki şans eseri bir farklar çıkacak. Ama yani bazen o fark çok büyük olacak ve biz şeyi anlamaya çalışıyoruz. Yani şans eseri çıkabilecek bir fark mı bu, yoksa değil mi? Biz onu ekarte etmeye çalışıyoruz aslında. Yani aslında dikkatli olmaya çalışırken şöyle bir noktaya geliyor. Siz 10 tane deney yapıp şans eseri 1-2 tanesinde istediğiniz yönde bir sonuç bulabilirsiniz. Bu gayet olabilecek bir şey. Sizin sıkıntı yaratan şey, sizin bunları sanki diğer 8 deney yokmuş gibi, yapmamışsınız gibi sunmanız. Ve insanlar baktığı zaman ne kadar da güzel bir şeyler yapılmış, tutarlı sonuçlar bulunmuş. Demek ki böyle bir etki var ve güvenebiliriz buna diyerek üstüne bir şeyler koymaya çalışıyorlar. Halbuki o iki anlamlı sonuç 10 deneyden geliyor. Sadece 2 deneyden değil. Bunu eklemeyi, ufak eklemeyi yaparak devam edeyim. Bence psikoloji alanında bu işler ortaya çıktı. Özellikle sosyal psikolojideki bazı kritik olaylar tetikleyici oldu. Bir tanesi Diederik Stapel vakası. Diederik Stapel Hollandalı bir araştırmacı ve çok başarılı, çok üretken, 200'den fazla hatırladığım kadarıyla yayını olan, çok da güzel teorileri olan, gerçekten çok zekice üretilmiş, yazılmış teorileri olan bir araştırmacıydı. Fakat bir noktadan sonra bu kariyer baskıları içinde öyle bir noktaya evrilmiş ki verilerini artık toplamaya bile tenezzül etmeden uydurmaya başlamış aslında. Bunu da iki öğrencisi sanırım ya da doktora sonrası araştırmacı olan labında iki kişi şüphelenerek bunu keşfediyorlar ve bu çok büyük bir skandal oluyor. Öncelikle insanın olduğu her yerde bu tür durumlar oluyor. İstisnai durumlar diyebiliriz bunlara. Bu biraz ekstrem bir örnek ama psikoloji dünyasında, özellikle sosyal psikolojide tabii çok büyük bir şok etkisi yarattı bu. Benzer vakalar başka alanlarda da var, fizikte de var örneğin. Olabiliyor bunlar. İstisnai olmasına rağmen aslında çok iyi oldu çünkü bir şoka uğradı insanlar ve şeyi düşünmeye başladılar. Yani bu insanı bu noktaya iten bazı sistematik faktörler de var ve biz beraber el ele bu faktörleri yaratıyoruz da. Yani hem kurumlar, üniversiteler, Hem de araştırmacılar birbirleriyle olan yarışma içinde aslında biraz bu faktörleri yaratıyorlar. İkinci bir tetikleyici olaydan da bahsedebiliriz. Belki birkaç tane daha bile söyleyebiliriz ama kısa tutmak adına ikinci bir olayı söyleyeyim. Çok iyi bir araştırmacı olarak, saygın bir araştırmacı olarak bakılan bir kişi Daryl Bam, Cornell Üniversitesi'nden insanların geleceği hissedip tahmin edebildiği yönünde bir veri getirdi. Ve bunu en iyi dergilerden, alanın en iyi dergilerinden birinde bastı. Çok prestijli bir dergide bastı. Tabii bu çok büyük bir skandal oldu. Yani nasıl böyle bir şey olabilir? Hani insanın böyle bir kapasitesi daha önce hiçbir yerde belki gösterilmemiş olduğunu da düşünmüyoruz gibi. Ve tabii ki biraz bakıldığı zaman Daryl Bam'in, işte benim biraz önce bahsettiğim 10 deneyi yapıp çıkan, şans eseri anlamlı çıkan ikisini alıp sunma şeklinde buna benzer pratiklerle biraz bu verileri ileri sürdüğü ve istatistiksel olarak da biraz daha dikkatli bakıldığı zaman aslında elindeki verinin de tam olarak öyle bir şeyi göstermediği ortaya çıkıyor dikkatli baktığınız zaman. Ama bunun böyle bir yerde yayınlanabilmesi, bilimsel bir, çok prestijli bir dergide yayınlanabilmesi de bayağı bir tartışma yarattı. Bu tür tetikleyici olaylarla beraber insanlar biraz bir silkinmeye, bence bir kalkınmaya bu alan genel olarak başladı. Ve bunun genel adına da açık bilim hareketi diyoruz. Benim görüşüme göre, yani benim anladığım, takip ettiğim kadarıyla bence sosyal psikoloji içindeki bu krizlerden kaynaklandı ve psikolojiye biraz daha fazla yayılmaya başladı. Psikologlar bununla çok hızlı bir şekilde yüzleştiler. Sebebi de bence insanın kendini kandırma kapasitesi hakkında en net bilgiye, en derin ve yakın bilgiye sahip grup psikologlar bence. Özellikle sosyal ve bilişsel psikologlar. Dolayısıyla kendimizi nasıl kandırdığımızı bazen bilerek ve bazen bilmeyerek çok daha hızlı tartışabildik, kabul edebildik. Ve buna karşı araçlar geliştirmeye başladı insanlar. Bu Open Science Framework diye Rüya'nın bahsettiği, aslında Center for Open Science adı altında bir kurum, kuruluş. Ve onun bize sunduğu bir araç, datamızı verilerimizi yükleyebileceğimiz, analiz işte kodlarımızı, bilgisayar kodlarımızı, analizin tekrarlanmasını sağlayan kodları yükleyebileceğimiz bir site. Bunun kurucularından önde gelen kurucusu da aslında bir sosyal psikolog. Dolayısıyla psikologların bence bu zihinsel yanılgılarla ilgili bilgisi onları daha hızlı bir şekilde bu krizle verimli şekilde yüzleşmeye itti ve yavaş yavaş diğer alanlara da yayılıyor bence.
Yani insanı tanımak, insandan kaynaklanan problemleri çözmeyi bu alanda hızlandırmış gibi görünüyor ve özellikle bilimsel bilgi üretimine dışarıdan bakan biri olarak dinlemek gerçekten kulağa çok iyi geliyor. Ama tam olarak yine de faydalarını anlamaya devam etmek istiyorum ben. Rüya Hanım'a dönelim. Şimdi artık çözüm değil, ya sonuç değil, daha süreç odaklı bilginin çok daha açık şekilde paylaşılması söz konusu olacak. Bunun bilimsel bilginin üretiminin devamına nasıl bir faydası oluyor?
Bunun ilk etapta yapacağımız araştırmaya karar verirken ciddi bir faydası olduğunu düşünüyorum. Eğer her şey açık olarak paylaşılırsa daha önce nelerin yapıldığını, nelerin sonuç vermediğini görmek mümkün olacak ve neler gerçekten bulunamıyor, o etki neden, o etki yok, bu da önemli bir bilgi. Biz her zaman bunu konuşuruz Adil Hoca'yla da. Adil Hoca'nın daha önce verdiği örnekte de olduğu gibi aynı şeyi literatüre bakarak farklı insanlar tekrar tekrar düşünebilir ve aynı araştırmayı tekrar tekrar yapıp sonuç bulamayınca yine yayınlamayabilirler ve bu bir bilgi, yok olan bir bilgi olarak kalıyor. O yüzden ilk etapta araştırmayı planlarken böyle bir faydası var. İkinci olarak sonuçları yorumlarken okuyucu için, yani bilimin alıcısı için de bir faydası var. Okuduğumuz sonucun gerçekten planlanmış, tahmin edildiği yönde bir sonuç bulunmuş sonucuyla keşif araştırması, keşif testi sonucunda çıkmış bulguyu ayırt edebilmek önemli. Geçen dönemlerde katıldığım bir atölye programı vardı. Orada sosyal bilimlerde teori oluşturmanın zorluklarından ve bu konudaki eksikliklerimizden bahsediliyordu. Burada bizim yaptığımız, yapmaya çalıştığımız şey bir şeyi göstermemiz lazım, bulmamız lazım, keşfetmemiz lazım önce. Sonra bunu onaylayıcı bir testle tekrar göstermemiz lazım ve aynı zamanda replike de etmemiz lazım onayladıktan sonra. Bu bilginin değeri hangi seviyede olduğuna göre değişkenlik gösteriyor ve okuyucu için bunu bilmek önemli. Bilim yapan kişiler için de bunu bilmek önemli. Bunu sağlıyor bu şeyler, yöntemler bize. Bunları söyleyebilirim.
Adil Bey, aynı soruyu size de yöneltelim eklemek istediğiniz bir şey varsa. Yani bu verilerin açık şekilde artık paylaşılacak olması hem bugün hem de bu bilimin ilerlemesine sizce nasıl bir katkısı oluyor? Nereye getiriyor bizi artık açık bilim?
Ya öncelikle veri analizinde hata yapmak çok kolay. İstatistik gerçekten çok dikkatli yapılması gereken bir şey, veri analizi. Ve açık bilimin bence biraz da belki ilk başta odanda olmayan ama biraz yan çıktılarından bir tanesi bence çok hoş bir şey oldu. O da insanlar birbirlerinin analizlerinde ufak da olsa büyük de olsa hataları yakalayabilmeye başladılar. Çünkü her şey transparan hale geldi. Prosedür, işte data, veri, verinin kendisi, verinin analiz edilmesinin işte kodu, onun bir kaydı, hepsi transparan hale gelince, açık hale gelince insanlar bunları alıp incelemeye, burada hatalar keşfetmeye, dolayısıyla birbirlerini düzeltmeye başladılar ve bu da bir yavaş yavaş norm haline gelirse aslında bilimi çok daha iyi bir zemine, daha işbirlikçi bir zemine taşıyacak. Yani eski sistemde biraz kapalı kapılar ardında işte o bahsettiğim 10 tane deneyi yapıp 2 tanesini ayırıp onu cilalayarak bir raporunu yazıp hatta hipotezleri ardından arkasından bütün her şey bittikten sonra üretip yani hikayesini sonradan üretip sunuyordunuz. Şimdi bu kapalı kapı işi bitti. Her şey daha açık. İnsanlar birbirlerinin işlerini kontrol edebiliyorlar ve çok daha hızlı işbirliği içine girebiliyorlar, birbirleriyle yardımlaşabiliyorlar, birbirlerine yöntemler, analitik yöntemler daha gelişmiş, uyguladıklarından daha gelişmiş yöntemleri gösterebiliyorlar. Çünkü her şeyin nasıl analiz edildiği, prosedürleri nasıl yapıldığını biliyoruz ve hemen yorum yapabiliyoruz. Hatta bir şeyleri paylaşma hızımız da açık bilim hareketi sayesinde çok arttı. Preprint denen bir sistem var. Fizikçiler daha çok daha eskiden beri kullanıyorlar ama yayın sistemimiz de bizim aslında çok ciddi sıkıntıları olan bir sistem. Ama açık bilimde hani bunlar da sorgulanıyor. Örneğin şöyle bir pratik gelişmeye başladı. Ya ben bir veriye ulaştıktan sonra bunun analizini yapıp raporladıktan sonra yayını beklemeden bunu paylaşabilirim. Ve bunun için bir server kuruldu. Bir yine OSF'in önderliğinde psikolojiye has bir sistem kuruldu ve oraya raporunuzu yükleyebiliyorsunuz şu anda ve insanlar girip oraya sizin yayınınızı beklemeden ne yaptığınızı, ne bulduğunuzu öğrenebiliyorlar. Çünkü ona göre belki aynı alanda çalışan, devam eden çalışmalarını ona göre de ayarlayabilirler. Oradan gelen ekstra bilgiyle yapacakları hatalardan dönebilirler. Dolayısıyla çok daha hızlı, yani hıza her zaman iyi bir şey olarak bakmıyorum ama bu açıdan çok daha hızlı ve işbirliğini destekleyici bir ortam da oluştu bence açık bilimle beraber.
Yani hızlı olmasa bile beklemek zorunda kalmadan çok daha açık, çok daha paylaşımcı bir bilim üretimi şu anda söz konusu gibi görünüyor. Ulan siz bir yüksek lisans çalışması yürütüyorsunuz şu anda. Sizinki de buna benzer bir çalışma mı? Hem bunu soracağım hem de bilim üretimi kariyerinin İlk zamanlarında olan bir bilim insanı olarak size böyle bir bilim üretimi görüyor olmak daha çok umut veriyor mu? Hem geleceğe dair hem kendi kariyerinize dair.
Ben şöyle söyleyebilirim. Bence akademik hayatına yeni atılmakta olan genç bir bilim insanı için böyle bir değişim dönemine denk gelmek gerçekten büyük bir şans. Bunun sebebi daha deneyimli, alışkanlıklarını edinmiş, yani belli bir deneyim seviyesine kadar belli alışkanlıkları sürdürerek gelmiş insanların bu alışkanlıkları değiştirmesi çok daha zor oluyor. Ben kendim yüksek lisansa girdiğim andan itibaren böyle bir oryantasyonla yetişmeye başladım. Bu benim için büyük avantajdı. Tabii ki zorlukları da var. Çünkü şu anda yeni gelişen ve sürekli değişen, sürekli yeniliklerle ortaya çıkan bir hareket, açık bilim hareketi. O yüzden yani bizi yetiştiren insanlar, hocalarımız da bunun içine yeni giriyorlar, yeni yeni öğreniyorlar. O yüzden böyle hep bir belirsizlik içinde bir şeyleri öğrenmeye, kestirmeye çalışıyorsunuz. Net kuralları olan şeyler değil. Bu açıdan tabii ki zorlukları var ama yeni yetişmekte olan bir bilim insanının direkt böyle bir oryantasyonla akademiye atılmasını çok faydalı buldum ben kendi açımdan. Aynı zamanda diğer sorunuza da şu şekilde cevap verebilirim. Genç bir bilim insanı, akademisyen olmak isteyen bir insan bunu genelde çok büyük bir heyecanla yapmaya çalışıyor. Yani bir heyecanla geliyoruz biz bu işin içine ve gerçekten ilgimizi çeken sorulara cevap aramak istiyoruz. Değerli bir bilgi üretmek istiyoruz. Ve böyle bir hareketle tanıştığımız zaman gerçekten yaptığım şeyi doğru bir şekilde yapabilecek olmak, bilim nasıl yapılırın doğru yollarını öğrendiğini bilerek bu işe başlamak çok motive edici aynı zamanda. Çünkü değerli, önemli konularda değerli ve doğru bilgi üretebileceğimizi sizin ışığını almış oluyoruz bu şekilde.
Siz de benzer yöntemlerle bir çalışma mı yürütüyorsunuz şu anda?
Evet, bu bahsettiğimiz şeylerin çoğunu ben kendi tez projemde kendi çalışmalarıma entegre ettim. Zaten bir norm haline getirdik biz ön kayıt yapmayı. Çok da kolaylık sağlıyor, yani aslında bir zorluğu yok. Araştırmayı planlarken ciddi bir kolaylık sağlıyor ve veri geldiği zaman elinize şimdi ne yapacağım kaygısı yaşamıyoruz. Her şey belli oluyor. Hangi analizleri yapacağımız belli oluyor. Tabii ki bazı pürüzler çıkabiliyor. Her şeyi düşünemeyebiliyoruz her zaman ama bunları hiç yapmamış olsak eminim çok daha zor olacaktı veriyi topladıktan sonraki süreç. Ben mesela şu anda transparan ve reproducible olması için her şeyimi kodla yapmaya başladım ve henüz verim gelmeden, verimi toplamadan analiz kodlarımı önceden hazırlayabiliyorum ve bu benim için çok büyük bir kolaylık oluyor. Benden sonra aynı alanda çalışacak insanlar için de çok büyük bir kolaylık çünkü bu kodlar ulaşılabilir olacak.
Ve bu şekilde birikerek daha farklı bir ilerlemeye de girecek gibi görünüyor bilim üretimi. Bir yandan da acaba bir zararı olabilir mi diye bu soruyu da sormadan programı kapatmayalım. Özellikle bilimin alıcısı dışarıdan bakan biri için yayınlanmış bir araştırmada baktığınızda direkt sonuç odaklı bir şeyin denendiğini ve başarıldığını görmek ya da hedeflenen sonuca ulaşıldığını görmek belki dışarıdan bakan insana güven veren bir şey. Ama bu sadece bu süreçler ve belki sonuçlara ulaşmamış süreçler insanları nasıl etkileyecek ve bir bilim karşıtlığının yükselişine de şahit oluyoruz zaman zaman, ki yakın zamanda da bu salgınla birlikte de gördüğümüz bir akım oldu. Öncelikle virüse inanmayanlar, şimdi aşılarla ilgili bir takım komplo teorileri üretenler, bilim karşıtlığına böyle bir açık bilimin yeni bir bilim üretim tarzının sizce nasıl bir etkisi olacak? Adil Bey, size soralım.
Öncelikle bu çok harika bir soru ve çok önemli bir şey. Bütün bunlar bu gelişmelerle birlikte bir heyecan yaşarken tabii bunları da düşünmek lazım. Genel etkisini, topluma etkisini de düşünmek lazım. Genel faydayı da gözetmek lazım. Bununla ilgili bence yeteri kadar bulgu yok şu anda ama benim bildiğim bazı bulgular var. Bir iki tane en azından yayın var bununla ilgili ve çünkü bu insanların aklına geliyor. Örneğin şunu merak ediyorlar, yani topluma daha genele gitmeden önce bir kere öğrenciler üzerinde acaba hani negatif etkileri olabilir mi? Yani bilimi öğretmeye çalışırken, bilimsel metodu öğretmeye çalışırken bir anda bakın aslında bütün bu ürettiklerimizde şöyle sıkıntılar vardı falan gibi bir şeyler araya sokmaya çalışmak kafa karıştırıcı olur mu, onları soğutur mu bilimden gibi sorular soruldu ve buna veri üzerinden cevap arandı. Şu ana kadar gelen bulgularda aslında tam tersi bir şey olduğu gözüküyor. Benim de deneyimim açıkçası öyle. Ben de derslerimde bu yönelime çok önem veriyorum. Metot derslerinde özellikle, yöntem ve istatistik derslerinde ve onu aşılamaya çalışıyorum öğrencileri ve ben çok iyi zorlukları var gerçekten hem öğrenci için hem benim için ama genel olarak çok iyi bir dönüş alıyorum Rüya'nın bahsettiği yönde. Lisans öğrencileri üzerine yapılan bahsettiğim araştırmalarda da aslında öğrencileri bilimle ilgili biraz daha neredeyse heyecanlandırıp motive ettiği gibi bir şey ortaya çıkıyor. Yani bilimdeki kırılganlık ve sorunları hasır altı ederek bence günü kurtarırız ama çok daha uzun vadede çok daha kötü bir yere sürükleriz. Dolayısıyla şu ana kadar elimize geçen veri aslında ve izlenimler aslında bu yönün beklenmedik bir olumlu bile etkisi olabileceği bu yönelimin yönünde. Ve
bir böleceğim size ama bilimin kırılganlığı ne demek?
Şimdi onu tabii çok hızlıca anlatmaya çalıştık. İşte yayın sistemi, kariyer üzerindeki baskılar vesaire gibi bir bağlamda aslında sorgulanan ya da şüpheli araştırma pratikleri dediğimiz yani bilimin ve istatistiğin kurallarını aslında bozan şeyler yapılıyor. Ve bu kırılgan yani şöyle kırılganlık yaratıyor çok çeşitli açılardan ama sizin elinize bir bilimsel teknik bir rapor geçiyor, bir yayın okuyorsunuz ve her şey harika gözüküyor. Ama oradaki yani verinin inanılmaz cilalı bir versiyonu görüyorsunuz. Yani orada o verinin ve o veriyi yaratan sürecin kısıtlılıkları tam olarak nedir? Bunu bile göremiyorsunuz. Yani o kırılganlığı görememek kırılganlıklardan bir tanesi. Çünkü ona göre bilimi geliştireceksiniz. O kırılganlıkları kapatacak şekilde eklemeler yapacaksınız. Hiçbir çalışma çünkü tek başına ya da birkaç çalışma bile hiçbir şeyi kanıtlayamaz. Biz kanıttan çok bahsetmiyoruz. Açıkçası kendi alanımızda kanıt değil destek ama her sizin göstermeye çalıştığınız etki veya test ettiğiniz hipotez yanında bazı kısıtlılıklar getiriyor. Mesela evet Amerika'da ölçtük böyle bir şey çıktı ama diğer kültürler hakkında hiçbir bilgimiz yok. Dolayısıyla onu alıp başka yerlerde de yapalım. Yani bunun ucu gerçekten çok açık her tarafa çekilebilir kırılganlık dediğim şey ama transparan olmadığı zaman o kırılganlıklar görünmüyor bile. Bilim ve istatistik aslında kolay hataya düşebilecek sistemler. Ama kuvvetli tarafı açık bilim hareketi tarafından vurgulanıyor. Orada ortaya çıkıyor. O da o hataları keşfedip düzeltebilecek belki de tek sistematik olarak düzeltme sorumluluğunu taşıyan tek insan ürünü sistem diyebiliriz. Diğer benzer sistemler, inanç sistemleri, dogmatik sistemlerde böyle bir şey yok. Dolayısıyla evet yani kırılganlık işi çok çetrefilli ama umarım çok şey yapmadan özetleyebildim. Öyle.
Özellikle sormaya çalıştım kırılganlık ne demek diye çünkü bilim karşıtlarının da yararlandığı kısım burası oluyor galiba değil mi?
Yani tabii mesela işte siz dediğim gibi en temel veya en göze çarpıcı kırılganlıklar biraz önce bahsettiğim aslında siz arka planda kapalı kapılar ardında labınızda 15-20 tane deney yapıp 2-3 tanesini alıp sunduğunuz zaman o tamamen aslında şansa dayalı ve sizin hatalı çıkarım yapma riskinizi çok fazla arttıran bir pratik oluyor. Ama görüntüde öyle bir pratikten kaynaklandığını bilmiyoruz bile, görmüyoruz. Elimizdeki raporda ona dair bir şey yok. Öyle pratiklerden çıkan şeyleri insanlar alıp toplumsal politikalar üretmek, kişisel hayat yönlerini bulmak kişisel hayatta, çeşitli uygulamalar yerleştirmek için kullanabilir. Ama yanıltıcı bir bilgi üzerine bunu yapıyor olabilirler. Ve bununla ilgili hiçbir mefhumları olmaz. Hiçbir yani çünkü bilimi siz çok fazla böyle şey yaparsanız, çok idealize edip yanılmaz gibi bir noktaya koyarsanız gördüğünüz her şeyde bu şekilde güvenirsiniz ve kırılganlığını anlamaz ve kabul etmezsiniz. Ama bilimin gerçek potansiyeli dikkatli ve kırılganlıklarını bilerek ve elimizdeki bilgiden yaptığımız çıkarımların kısıtlılıklarının ne olduğunu bilerek hareket ettiğimiz zaman ortaya çıkıyor. Bilimin gerçek gücü bunlara verilen dikkatle beraber sürekli kendini düzeltici bir şekilde gelişmesi aslında.
Rüya'nın bu kısımla ilgili sizden de yorum alalım. Adil Bey aynı zamanda öğrenciler üzerindeki etkisinden de bahsediyor açık bilimin ya da bilimin kırılganlıklarını fark etmenin. Siz kendi çalışmalarınızla ya da gelecek projeksiyonunuzla ilgili bu akımın faydalı olduğundan bahsettiniz ama özellikle merak ve motivasyon kısmını nasıl etkilediğini merak ediyorum. Hem siz hem de belki çevrenizde de gözlemlediğiniz öğrenciler varsa bu konuda ondan sonra da kapatalım.
Ben öncelikle şunu eklemek istiyorum kırılganlıklarla ilgili konuda. Bir çalışma vardı. Aynı veriyi farklı gruplara veriyorlar, araştırma gruplarına, farklı lablara. Aynı soru üzerinden o veriyi analiz etmelerini istiyorlar ve farklı sonuçlar bulunabiliyor. Kırılganlıklara böyle de bir örnek vermek istedim.
Yani öğrenciler üzerindeki etkisi acaba nasıl olur bu kırılganlıkları fark etmenin diye sormuştuk. Sizi belli ki benim sorduğum ya da tahmin ettiğim üzere negatif etkilemiyor.
Negatif etkilemiyor. Bunları bilmek daha dikkatli bir şekilde çalışma yapmamıza neden oluyor. Ve daha dikkatli ve daha iyi bir şekilde bilim yapabildiğimizi anlamak da önemsediğimiz konularda çalıştığımız zaman özellikle daha büyük bir motivasyona yol açıyor.
Duyduklarımız en azından benim gibi dışarıdan bakan biri için bilimsel alanda çok güzel gelişmeler gibi geliyor kulağa. Çok keyifliydi anlattıklarınız. Çok teşekkürler katıldığınız için Adis Tarıbay ve Rüya Suşencan.
Biz teşekkür ederiz. Bu fırsatı bize tanıdığınız için çok keyifliydi bizim için de.
Teşekkür ederiz.
Meraklı Sınav Bilim'de bu akşam sosyal psikoloji alanında çalışan iki kişiyi ağırladık. Kadir Has Üniversitesi'nden 2018 BAGEP ödüllü Profesör Doktor Adil Sarıbay ve Boğaziçi Üniversitesi'nden sosyal psikoloji alanında yüksek lisans yapan Rüya Su Şencan bizlerle birlikteydi. Psikoloji alanında ortaya çıkan ve bilimsel yöntemin olmazsa olmazlarını öne çıkarmayı hedefleyen yeni bir yöntemi konuştuk. Açık bilimi, açık bilimin ne olduğunu ve bilimsel bilgi üretiminde sonuçtansa sürecin neden önemli olduğunu anlamaya çalıştık. Bilim Akademisi ile birlikte hazırladığımız Meraklısına Bilim her salı yayında. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.